Bulvan'ın yeni bölümünden herkese selamlar. Ben Esin Görür, iyi amacım da Bengü Bektaş. Yine taptaze, mükemmel bir bölümle huzurlarınızdayız. Niye öyle bakıyorsun bana?
Burası ne? Joy FM mi burası?
Radyo yayını gibi mi oldu?
Bayağı sen diğer sesinle konuştun.
Tabii, yayıncı profesyonel kişiliğim devreye girdiğinde böyle konuşmaya başlıyorum. Diksiyon, fonetik ne varsa.
Dibine
dibimdeki tüm taşları döküyorum.
Ay, yabancılaştım bir anda.
Aa.
Neden öyle oldu?
Hemen kendine gel. Ben kendime geleyim.
Biraz da kendime geleyim. Ben
ben böyle mi konuşuyorum?
Radyocu gibi konuşamıyorum. Hayır. Ben de bir şeyler yapayım. Elimde bir şey varsa yapayım diyeceğim. Olmuyor. Olmuyor.
Ben de oyunculuk yapamıyorum. Boş ver.
Ben de yapamıyorum canım.
Koşullar el vermiyor diyorsun.
Onu da yapamıyorum. Yani genelde elimden bu ara bir örgüye sardım. Örgü örüyorum. Ha. Onu da yapamıyorum.
Evet, batırdın, gördüm az önce.
O da olmuyor. Bilmiyorum.
En azından çabamız var ya.
Evet, çabalıyorum.
Evet evet, çabamız var. Buna da şükür diyelim. Ne konuşacağız bugün?
Bugün bir arkadaşımla beraber, bir ebeveyn arkadaşımla beraber konuştuğum bir şeyi böyle açmak istiyorum. Çocuklar üstünden genelde ebeveynler sonrasında ne kadar kızsalar da, sinirlenseler de ya da işte bir şeyler onlar da yapmaya çalışıyorlar ama bir türlü olmuyor ya yani hiç.
Akmıyor bazen hikaye.
Bazen akmıyor, bir de olsa da olmuyormuş gibi hissediyorlar.
Hep İstedikleri bir, seviye olmuyor belki.
Hep bir eksik.
Evet.
Hep bir vicdan. Hep bir suçluluk duygusu. Yani şöyle bir şey dedi arkadaşım, yani annelik bitmeyen bir suçluluk duygusu dedi.
%100 katılıyorum. Gerçekten. Doluya koyuyorsun almıyor, boşa koyuyorsun dolmuyor gibi bir durum var ebeveynlikte. Suçluluk duygusunu böyle özellikle ilk ebeveyn olduğum zamanlarda iliklerime kadar hissettiğim bir dönem vardı. Çünkü her şeyi yanlış yapıyormuşum gibi geliyordu ve özellikle ilişkimin de böyle çatladığı, artık bittiğini anladığım dönemde, her şeyin üstüme kaldığını hissettiğim o boğulma anlarında her kararımı gerçekten sorguluyordum ve doğru bile olsa uzunca bir süre bu suçluluk hissiyatı böyle bedenime sirayet ediyordu. Çok ciddi stres problemleriyle, kaygı problemleriyle karşılaştım.
Nerede saldın peki? Yani
şöyle bir farkındalık geliştirdim. Bir kere mükemmel çocuk yetiştirmek diye bir şey yok. Travmasız çocuk diye bir şey yok. Kendi çocukluğumdan pay biçerek. Bir arkadaşım bende şöyle bir ayılmaya neden oldu. Şöyle bir cümle kurdu. Çok korkuyordum işte kızımı yetiştirirken bir şeyleri yanlış yapmaktan, yanlış yönlendirmekten. Bana dedi ki en kötüsü senin gibi olacak dedi. Üzerine hiçbir şey eklemesen, kendinden ekstradan hiçbir şey katmasan, en kötü base haliyle, temel haliyle senin kadar olacak dedi. Sonra düşündüm ben kendimle mutlu muyum diye. Mutluyum, iyiyim, okey falan dedim yani. Hiçbir şey eklemeden de bu haliyle mutlu olabiliyorsam o da asgari düzeyde mutlu olurmuş gibi mi geldi. O bir rahatlama yaşattı bana. Bir de diğer ebeveynleri görünce Bengücüm dedim ki ben çok iyiyim ya.
İyiyim ben ya.
Ya bir şey oldu ama genel olarak yani verdiğin, ama şöyle bir temel saçmalıktan bahsediyorum. O okula gönderiyorsun, diğerini mi gönderseydim? Atıyorum yüzmeye götürüyorsun, tenise mi gönderseydim? İşte bunu almıştım, almasa mıydım? Atıyorum mesela benim çocukken oyuncaklarla ilgili çok böyle travmatik hatıralarım var. Hiç böyle oyuncağımın olmadığı ve oyuncağı böyle aç ve şey hasret hissettiğim. Şimdi mesela kızımda onu törpüleyemiyorum, yapamıyorum yani. İstediği her oyuncağı almak gibi bir güdüm var. Almamamın gerektiğini biliyorum, çok net biliyorum. Ama mani olamıyorum. Çünkü benim nezdimde çocuk eşittir oyuncak yani. Onun gelişimi için ihtiyaç olan bir şey ya. Ya bokunu çıkardığımın çok farkındayım.
Buradan yetkililere sesleniyorum.
Beni ters kelepçe yapıp götürün arkadaşlar, ama gerçekten durduramıyorum yani.
Ya sadece şey de dedi ki yani çocuk büyüdükten sonra falan da değil. Yani daha doğum, yani daha hamilelik.
Tabii,
doğum
tabii.
Öncesi kitaplar, o yapılmalı, bu yapılmalı, bilmem ne. Yani dışarıdan gelen, sosyal çevreden, aileden gelen
baskı,
baskılar.
Kültürel, hala daha geçerliliğini koruyan ama aslında hiçbir temele dayanmayan gereksiz bilgiler.
Aslında seni suçlu hissettiriyor.
Tabii, seni yetersiz hissettiriyor. Yani atıyorum çocuk üşüyecek, çocuk üşüyecek falan. Şimdi ben bilgiyi almışım. Aldığım bilgi şu. Çocuk olana kadar bebeklerde ter bezi olmadığı için sen ne giyiniyorsan onun bir eksiği giyinmek zorunda. Bizdeki temel kültürel bilgi de çocuğun iyice sıkı sıkıya giydirilip, kundaklanıp, üstüne kat kat giydirip, havale geçirtene kadar böyle beden sıcaklığının yükseltilmesi yönünde. Ben tam tersi yönde davranınca devamlı çocuk üşüyecek, çocuk üşüyecek. Yani bir kere söyleyince anlıyorum zaten, gerizekalı değilim. Ama 100 kere aynı şey söylendiğinde şey oluyor ya, ben yetersiz miyim yani? Bunu da mı bilmiyorum, bunu
ama
da mı anlamıyorum?
Hastalanırsa işte iyi bakmayan anne
tabii
olacaksın ya.
Evet. Öyle şeyler çok geldi bana. Ama ben sınırımı o konularda çok net çizdiğimi söyleyebilirim. Boşandım biliyorsun.
Sınırımı çizdim.
Bu da kendi sınır değilse.
Kendi kocama bile sınır çizdim. Boşandım biliyorsun.
Yani gayet net sınır çizebildim ama temel olarak baktığında, yani bu arada bu bilgi meselesi de çok bana bir ara şey geldi. Kavramsal olarak yanlış geldi. Çünkü bir bilgi dediğin şey diyalektik bir şey. Yani 20 yıl önce doğru olan şeyi şu an doğruluğunu savunamıyoruz. Böyle bir düzlemdeyiz. Ve benim psikoloğum da o dönemde bana şey demişti. Ben çok kitap okumaya çalışıyordum çocuk gelişimiyle ilgili. Ve bir süre sonra bunaldığımı hissettim. Çünkü bebeğe yaptığım şeyde, o davranışta kitaptaki gibi reaksiyon alamıyorum. Çünkü her bebek aynı değil. Her bebeğin ihtiyacı da aynı değil.
Sen de herkes gibi bir değilsin, anne değilsin.
Değilsin zaten. Herkes birbirinden farklı. Ve sonra bana doktorum şey demişti. Ben eşime hiçbir ebeveynlik kitabı okumasını tavsiye etmedim dedi. Hiç okumadı dedi. Bu çok güdüsel bir şey dedi. O yüzden süreçte kendini ve çocuğunu tanıyan bir anne olarak zaten en doğrusuna karar vereceksin. Bu konuda kendini yıpratma. Çünkü ona bağlı kalmaya çalışırsan ve istediğin tepkileri almazsan kendini daha fazla boğulmuş hissedeceksin dedi. Sonra ben gerçekten o tarz kitapları tamamen kestim hayatımdan. Ve gayet güdüsel olarak. Kediler nasıl doğuruyor ve çocuğuna evet. bakıyor, evladına bakıyor ve hale vakti getirip salıyor sokağa. Benimki de biraz öyle oldu yani. Tamamen güdüsel.
Suçluluk duymamak için diyorsun.
Suçluluk duyup
yeterli hissetmek için birazcık salın diyorsun.
Ya bu durumda da mesela yetersiz hissettiğim çok alan oldu ama şey de nasıl diyeyim, kalıplara sığmak zorunda hissetmedim kendimi. Bunu yapmadım, ben çok kötü anneyim demedim çünkü kitap öyle yazıyor, atıyorum bunu yapmalısın. Ben de dedim ki yo, hayır, hiçbir şeye zorunda değilim. Yani 20 yıl sonra belki o doktor söylediği şeyi tukaka yapacak, bilemeyiz. Değişecek, dönüşecek, farklı bilimsel gerçekliklerle yüzleşeceğiz. O yüzden dedim ki aksın gitsin bakalım ne oluyor. Maşallah delirmedi çocuğum, hala hayatta. Belli bir seviyeye geldi arkadaşlar. Okuma yazmayı da söktü. Geri zekalı da değil.
İyi, fena gitmiyoruz yani. Evet. Peki kişisel anlamda yani çocuk ebeveynlik dışında ne hissediyorsun? Bu suçluluk duygusuyla ilgili.
Yani şöyle mesela benim suçluluk duygularımın temelinde böyle herkese bir memnun mutlu etme hadisesi hep böyle benim benliğimde olan bir durumdu. Mesela birine hayır demek, sınır çizmek vesaire konularında çok geç kıvama geldim. Yani 30'ların da insan bunu öğrenmemeli. Ben şu an kızıma bile yani bir şeyi istemiyorsan yapma diyebiliyorum. Ama kimse bana bunu öğretmemiş. Ve ben senelerce istemediğim her şeyi yaparak insanları sadece mutlu etmek için kendimi hırpaladığımı gördüm. Onu da hep suçluluk hissettim mesela. Hayır dememek için evet hayır, dedim.
Hayır dediysen de.
Hayır dediysem direkt suçlu hissettim zaten. Öyle direkt tabii. Ama hayır demediysem de kendime karşı suçlu hissettim. Yani ben kendi hakkımı, kendi mutluluğumun peşinde koşamadım, arkasında duramadımın suçluluğu vardı üzerimde.
Bir şey okudum geçenlerde. Onu da hemen tabii ki de fotoğrafını çektim telefonumda.
Neymiş o?
Vulva'da da bunu şey yaparız diye. Asla suçluluk hissedilmemesi gereken durumlar.
Ha, bunun gönder gelsin.
Bunun başında sınır koymak var.
Ay işte az önce konuştuğumuz konu. Koyamadım ya, senelerce koyamadım. Yok ya, sınır mınır yok ya, gel dingonun ağırı yani. Ne istiyorsan yap oldu benim bayağı bir 30'larıma kadar.
Aa, ben hep sınırlarımı hep bildim.
Seni o anlamda çok imrenerek takip ediyorum gerçekten Bengi, muhteşem. Dalga geçiyorsun kendinle ama değil, ben gerçekten sana o anlamda çok okeyim.
Evet, benim birçok arkadaşım hani senden öğreniyorum hayır demeyi ya da işte sınır koymayı falan diyor ama benim de kendi adıma böyle sınır koymadığım acayip böyle, çünkü çok böyle samimi görünüyorum, böyle hani rahat falan evet. bir insan olarak görünüyorum ki öyleyim de zaten, evet, yani öylesin. Genel olarak kakara kikiri ama o kakara kikiriyi hani aşıp daha da böyle enseye aplak, göte parmağı daha böyle 10. dakikada yapmaya çalışan insanlar oluyor. Orada işte sınır ihlali var. Benim de sınırlarımı açtığım gözleniyor. Ama bu...
Bence bu senin sınırları açtığın için değil. Yani genel olarak insanların bedenine sirayet etmiş bir alışkanlık bence oraya da hat bilmemek, işte sınır görmemek. Bence insanların öyle bir farkındalığı yok. Çünkü herkes aynı şekilde davranıyor.
İşte farkında olana olmayana da aynı şekilde sınırlarına gidersen hiçbir zaman yara almazsın ya da zarar vermezsin.
Tabii,
bir de karşılıklı bu iş yani.
Tabii.
Benim sınırımı aşıyorlar da ben kim bilir hangi sınırları aşıyorum. Ben hep karşılıklı olarak bakıyorum. O insana olmasa da başka insanların sınır ihlalini mutlaka yapıyorum diyorum yani. Ki bu benim başıma
olabilir.
Geliyor.
Olabilir. Aynalamak lazım, gözlemlemek lazım.
Asla suçluluk hissedilmemesi gereken durumlarda çok sevmek de var. Sevmekten kim
aşık
usanır? Tadına doyum olmaz. Bundan suçluluk duyulur mu ya sevmekten? zaten.
Yok, ben duymuyorum çok sevmekten. Neyse ki çok da seven bir insan değilim.
Çok da seviyorum. Ya bilmiyorum, bu zaten suçluluk hisseden var mı? Bize yazsın.
Belki vardır. Ha. Bakalım, varsa yazsın lütfen.
Ha böyle yani şey, ilişkiyse gizli kapaklı falanlı filan.
Entrika. Çok severim.
Öyle şeylerse suçluluk duyabilir belki de.
O zaman duyun abi.
Öyle şey olur mu ya?
Helalinin karısına, kocasına. Şaka yapıyorum. Balena canım. Birden.
Bir anda ahlak bekçiliğinden bir anda geniş aileye geçti. Yok yok ya arkadaşlar. Bize ne ya? Bizi ilgilendirmez. Biz burada konuşup duruyoruz.
Siz takın abi. Bakın keyfinize. Balena.
Hayal kimim? Kurmak.
Hayal kurmaktan suçluluk duyan arkadaş da bence gerçekten Salus'a uğurluyorum ben buradan. Birazdan Salus'tan bahsedeceğim.
Onu da
ama önden, evet, önden bir teaser geçiyorum. Hayal kurarken eğer bir suçluluk duyuyorsanız hemen Salus arkadaşlar.
Hayal kurmak, ama nasıl hayaller kuruyorsun? Belki de birini öldürdüğünü mü hayalini kuruyorsun? Ondan mı suçluluk duyuyorsun?
Aa, bunu ben yaptım.
Ee?
Gerçekten çok sinir olduğum bir şahıs vardı. Buradan ismini vermeyeyim. Beni şey yapmasın. Uzaklaştırma kararı falan çıkarır. Şöyle, gerçekten psikoloğuma gittim ve şey diyorum, gerçekten onun böyle kulağından cıva döküyorum bazen hayalimde, işte burnunu kestiğimi hayal ediyorum, onu böyle meydanda dövdüğümü hayal ediyorum falan gibi böyle kaotik fantezilerimi paylaştım doktorumla. Ondan sonra dedi ki, yani bunu çalışalım dedim hatta. Ben gerçekten iyi değilim, bunu çalışalım, EMDR yapalım
suçlu
dedim.
Suçlu mu hissettin bununla?
Tabii canım, insan bu da, bunu da hayal etmezsin artık, sen delirdin iyice noktasındaydım çünkü. Doktorum da dedi ki, yani Esin, o kadar absürt şeyler yaşamışsın ki bunları hissediyor olman çok normal. Bunlar sadece bir düşünce.
Evet.
Yani bunlar sen sakinlediğinde, kavramları, konuları oturttuğunda zaten silinip gidecekler, ama şu öfkeyle normal dedi. Kendine çok fazla çatışıyorsun, kendine bu kadar yüklenme dedi.
Hayal geçti. Kurun. Hayal kurun.
Evet.
İyi, yapmayın. Kötü.
İyi yapmayın. Yani kötüleri yapmayın ama hayalini kurun arkadaşlar.
Kurun. Suçluluk da hissedilmesin yani, yani hayalden. Zahmet. İşte hayır demek var. Gerçeği söylemek.
Bu biraz bizim ülkemizde sıkıntılı bir konu olabilir. Her yerde her gerçeği söylemeyin arkadaşlar.
Çok da öyle doğrucu da
olmayın. Olmayın. Ben Silivri'de oturuyorum. Gelirseniz yardımcı olurum size. Temiz çamaşır falan getiririm ama her yerde her doğruyu söylemeyin.
Bunun için de suçluluk duymayın.
Duymayın.
Söylemezseniz duymaz.
Söylemezseniz de duymayın. Söylerseniz de duymayın.
İstediğini yapmak zaten.
Bence de okey.
Başka bir bakış açısı geliştirmek.
Okey.
Tamam. Başkalarının aksiyonları.
Başkalarının aksiyonları hakkında suçluluk hissetmemek diyor burada. Ha. Haklı aslında, çünkü yönetemeyeceğim bir konu yani. Onunla ilgili senin suçluluk hissetmen kime ne fayda?
Ben çoğunu anlamadım bu listedekilerini de, bir yandan da sana soruyorum, farkındasın.
Ne diyor ya?
Güçlü duygular hissetmek.
Güçlü derken tutkulu mu?
Tutkulu, işte öfke İhtiraslı. De olabilir bu.
Ha, yüksek duygulardan yüksek bahsediyoruz. Tamam, okey, olabilir.
Bedenini dinlendirmek.
Bu bende var. O kadar yoğun alışmışım ki yoğun tempoda çalışmaya ve kendimi böyle hırpalamaya, ki bu benim normalim olmuş. Bana göre ben kendimi hırpalamıyorum. Gayet normal günlük bir rutinim var. Ama başkalarına göre gerçekten çok yoğun ve kendimi hırpalayacak düzeyde bir seviyedeyim. Bazen böyle eve gelip dinlenmeye çalıştığımda, boş boş uzanıp yattığımda böyle beynim şey oluyor. Ya bir şey yapman gerekiyor ve yapmıyorsun. Sen şu an ne yapıyorsun?
O çoğumuzda var herhalde ya. Bomboş oturmak, hani boş oturuyorsun böyle, bir şey yapmam lazım.
Evet.
En şey duygu da o zaten.
İçeriden bir dürtüklüyor seni. Kalk istiyorum, çamaşırını yıka. Ev orada çamaşırlar duruyor, sen yatıyorsun.
Kitap
kalk,
oku.
Kitap oku. Yani atıyorum, kalk meditasyon yap falan. O buhranlar içerisinde aklımda hep böyle bir silsile halinde geçiyor. Bu benim başıma çok geliyor.
Benim de, ben de bu yani, bir şey yapmak. Yani dinlenmek diye bir şey
yok. Bizim lügatımızda ırgat gibi çalışmak var.
Mutlaka bir şey yapacaksın abi. Kendini savunmak.
Çok iyi yaparım. Hiç affetmem.
Evet. Bunda zaten suçluluk da duyulmasın. Kendini savunmaktan niye insan suçluluk duyuyorsun? Yani. Hata yapmak.
Hata yapmaktan suçluluk duyuyorum. Benim öyle bir gerizekalı yanım var. Çok mükemmeliyetçi bir kafadayım. Bu benim hayatımda çok absürt yerlerde karşıma çıkıyor. Atıyorum İngilizce konuşacağım. Ya iyi değilim ya mesela, atıyorum orta seviyeyim ya. Asla o topa girmek istemiyorum. Yani oturuyoruz bütün gece, susarak oturabilirim, sıkıntıdan patlayabilirim. Ama o cümleyi kurmayayım ya. Yani böyle bir içimden...
Hata yapacaksam yapmayayım, ya hiç yapmayayım.
Hiç girmeyeyim o topa, hiç hata yapmayayım, o suçluluğu da duymayayım. Çünkü ben biliyorum ki eve gideceğim gerizekalı. O öyle değildi, niye o kelimeyi tercih ettin bilmem ne falan diye kafada kuracağım. Çünkü kendimin gerizekalı gibi göründüğünü ikna alıyorum öyle konuştuğumda. Böyle 3 yaş çocuğu gibi sandı diyormuşum gibi geliyor bana. Oluyor yani.
Ben genel olarak böyle hissediyorum. Yani Daha doğrusu geçen seneden beri aslında üstünde durduğum bir konu. Gene böyle Silivri gezilerimizden birinde aymıştım ona. Ya ben o kadar hata yapmaktan korkuyorum ki.
Adım atmıyorsun
hiç
sen.
Hiç adım atmıyorum evet. gibi bir şey. Bu bende de gayet var. Yalnızlığı sevmek.
Ay hiç pişmanlık duyamam. Çok seviyorum.
Tabii ya bu... Kim bu insanlar ya?
Arkadaşlar delirmeyin. Yalnızlık dünyanın en güzel şeyi ve alışılması en korkunç konforlardan biri bence. Çünkü öyle bir rahatlık, kendine öyle bir yetme hali geliyor ki artık hayatına insan alırken böyle 1000 kere falan düşünüyorsun.
Evet.
Gözünün üstünde kaş var. Ay onu dedi, ay böyle dedi, böyle yaptı falan derken zaten herkesten soğuyorsun.
Ya bu bir de yalnızlık diye dramatize ediliyor bence. Aslında tek başınalık. Yani tek
Aynen.
başına insan gayet yetebilir. Sosyalleşme istiyorsan belli bir
İstediğin
yüzde
kadar.
yap.
Aynen.
Ama tek başınalık gerçekten güçlü bir şey ve bu zaten suçluluk duyacak bir şey değil.
Doğalacak. Şöyle de bir şey var bence. Bu toplumsal bir norm ya. Atıyorum belli bir yaşa gelen kadının ve erkeğin hayatında birini alma zarureti. Çünkü bu bekleniyor anne babadan, toplumdan,
Tabii.
teyzeden, mahalledeki amcasına kadar. Kaç yaşında evleneceksin? Hala evlenmedin. Hadi evlendin, çocuğu ne zaman yapacaksın? Hadi yaptın, ikinci çocuğu ne zaman yapacaksın? Anasının nikahı yani. Öyle bir durum var bizim toplumumuzda. Çok böyle içli dışlı olduğumuz için milletle böyle bir yan etkisi de oluyor bu ilişkilerin. Ama insanlarda bence o yüzden yani toplumsal olarak bir beklenti olduğunu farkında herkes içsel olarak. Mesela bunu bir tane aktör de söylemişti, bir Hollywood yıldızı. Kızın ismini hatırlayamadım. Beni mazur görsün. Kadın şey demişti mesela, çok inanılmaz bir kariyeri var. Muhteşem filmlerde oynamış. İnanılmaz sosyal projelerde yer almış. Ve kadın dedi ki 30 yaşıma geldiğimde içsel olarak inanılmaz huzursuz hissettim. Evlenmem, çocuk doğurmamla ilgili kimse bana bir baskı yapmıyordu. Ama yapmam gerektiğiyle ilgili içsel bir beklenti vardı bende, bir durum vardı. Ve uzunca bir süre bununla boğuştum ve bu bende depresyona neden oldu falan gibi bir açıklaması oldu kadının. Ve gerçekten bunun coğrafyalı da bence alakası yok yani. Amerika'dan bir kadın, Hollywood yıldızı bir kadın bile bunu hissediyorsa biz burada ne yapmayız bilmiyorum.
Biz burada ölek.
Biz burada ölek o zaman.
Ölek kardeş, ölek. Yalnızlığı sevmek, iç huzuru önceliklendirmek tabii ki.
Bunu sen çok iyi yapıyorsun.
Tabii
Tebrik
ki.
Ediyorum ben seni.
Benim... Kendimle işim var kardeşim, beni
evet.
bir aramayın diyorum
evet,
yani.
Evet. Tam
ama
bu konuda
bunu
başarılısın.
Yakın arkadaşlarım zaten çok hani tanıdıkları için, bildikleri için de.
Ama
Aynı
sen
alanın...
alan isterken kırıp dökmüyorsun işte. Bunu zikrederken de sen çok okeysin mesela. Sen diyorsun ki benim şu an buna ihtiyacım var. O yüzden ben şu an buradayım. Teşekkür ederim, ben müsait olunca seni arayacağım gibi bir durumda oluyorsun. Bazıları bu hissiyatın farkında değil ama bir şeyin ihtiyacının farkında ama tam olarak ne olduğunu da bilmiyor ve adlandıramıyor. O yüzden bu duygu sanki agresyonla çıkıyor, anladın mı?
Ha.
Kasten mesela karşısındakileri yaralayıp kasten kendisini yalnızlaştırıyor gibi algılıyorum bazı insanlarda bu durum. O yüzden kendini ne hissettiğini, neye ihtiyacın olduğunu biliyor olma hadisesi bence bu durumlarda çok önemli.
Bir de insan bunları böyle kendi de seçemiyor ya da yolunu bulamıyor. Bunu nasıl ilerleyeceğini ya da nasıl ifade edeceğini, içinde ne olduğunu hiç kimse böyle bir dinlemiyor. Herkes harala gürele bir hayatın temposunda. Bunun için de aslında destek almak gerekiyor.
%100.
Profesyonel, gayet objektif. Günümüzde eminim ki yani herkes çok zaten ekonomik durumdan
Müzdarip.
Müzdarip kalkıp da hani psikoloğa gitmek gerçekten şey görülüyor. Böyle bir
Aşırı lüks bir
lüks bir
konuymuş gibi.
Lüks bir organizasyon gibi görünüyor ama yani gerçekten özellikle zihin sağlığımızın öte başka hiçbir önceliğimiz yok. Yani gerekirse tuvalet kağıdını almayın kardeşim
Gerçekten
deyip.
öyle bu arada. Yani
Yani
ben mesela hamile kaldım, doğurdum ve psikolojik olarak o kadar çöktüğüm bir noktadaydım ki dedim ya delireceğim ya gerçekten gideceğim dedim yani. Gerçekten öyle bir psikolojik çıkmaza düşmüştüm. O noktada aldığım o 2,5 senelik seans beni bir çıkardı o çukurdan.
Tertemiz değil mi?
Bir iyileştim. Eskisinden daha güçlü oldum. Yani ben ne yaşadım gerçekten bilmiyorum yani. Doktorum olmasaydı ben nasıl yol alırdım? Yani şimdi eşe dosta anlatıyorsun. Geliyorum sana anlatıyorum şimdi. Senin benle ilgili bir hissiyatın var. Ve teknik olarak konuya da o kadar hakim değiliz. Beyin kimyaları nasıl çalışıyor? İnsan psikolojisinin
Daha
nereden
önceki
geliyor?
deneyimlerin ne ya da bir hangi travman seni bu şekilde tetikliyor
Tetikleyebilir.
da
Tabii tabii.
aynen öyle.
O
Yani
yüzden psikolojik şiddete maruz kaldığınızda, suçluluk duyduğunuzda veya hayatın normal zaten Türkiye'de yaşamak başlı başına bir psikolojik buhranla beraber geliyor yani. Fabrika ayarları böyle. O yüzden yani bence herkesin o mental sağlığına tatlı tatlı eğilip o uzmanlardan görüş alması, yardım alması elzem yani. %100.
Bize de bu konuda yakın zamanda Salus önümüze çıkıyor.
Evet.
Ve salı su konuşuyoruz. Birazcık da salı su konuşuyoruz. Bayağı iki hafta önce falan konuştuk. Evet, neymiş, evet. Ne değilmiş bir arkadaşımızın
vesilesiyle
ve o da terapi alıyor oradan. Nasılmış falan filan diye böyle bir baktım ben. Gayet uygulama şöyle çalışıyor. Aslında hem mental hem fizyoterapi hem de diyet.
Evet.
3 bölüm, 3 farklı bölümden oluşuyor. Hizmet alabileceğimiz yerler. Ve size salusu indirdikten sonra bir...
Evet, uygulama olarak indiriyorsunuz.
Bir tane test sunuyor. Bu bir psikoloji ve hani aslında ne istediğinize dair bir test. O testin içinde hani hangi yolla ilerlemek istediğiniz, kimden nasıl bir fayda göreceğiniz bir sürü çünkü şey var.
Veya psikologdan nasıl bir destek bekliyorsunuz? Psikolog sizi dinlesin mi yoksa psikolog size bir tavsiyede çözüm önerisinde bulsun, ödev mi versin vesaire gibi anketinizi dolduruyorsunuz. Oradaki soruları cevaplandırıyorsunuz. Salus bizi bu konuda tanımış oluyor. Tanıdıktan sonra da bize uygun olduğunu düşündüğü diyetisyenleri, psikologları, terapistleri öneriyor. O noktada da gayet esnekler. Zaten her şey online. Bence dünyanın en güzel konforu
evet,
online oluyor olması. Gibi. Evinizin konforunda veya siz nerede istiyorsanız orada gayet güzel tatlı tatlı desteğinizi alıyorsunuz. Bence muhteşem.
Şahane. Ve bize de indirim kodu verdiler.
Yes, evet. Arkadaşlar, Şahit Salus'la tanışmak isterseniz, bahsettiğimiz konuların herhangi birinden destek almak isterseniz artık Vulva10 yazıp Salus'tan indiriminizi alabiliyorsunuz.
Salus, Salus, Salus.
Böyle bir desteğimiz de olmuş olsun buradan dinleyenlerimiz. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bence es geçmemeniz gereken tatlı bir uygulama. Edinin, telefonunuzda bulunsun. Vakit bulduğunuzda ayrıntılı olarak da inceleyin.
Bir bakın ya, şu kafa sağlığınıza özellikle bakın arkadaşlar.
Gerçekten. Hayır, eşimiz dostumuzla sokaklarda yürüyoruz. Deliler de mi? Gidiyorum Bengü'ye. Çapa deli dolu arkadaşlar yani.
Şehremini meydanını görmeniz lazım. Ama onlar çok eski deliler.
O zaman salus yoktu.
O zaman salus yoktu. Onlar öyle devam ediyorlar hayatlarına ama gerçekten de yani mental sağlık çok önemli. Ne bu suçluluk duyguları, ne bir değersizlik duyguları falan böyle baş edilecek durumda değiliz artık. Yani gerçekten aynen, değiliz. Ekonominin farkındayız. O yüzden de indirim sunduk. Gelin bu uygulamada el ele beraber
tatlı tatlı iyileşelim.
İyileşelim. Herkese evet, şifa olsun diyoruz.
Ay, amin.
Amin diyoruz. Ezanlar okunuyor. Kaydı kapatıyoruz.